Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden İnşirah Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin için göğsünü yarıp genişletmedik mi? Ve yükünü indirip atmadık mı? Ki o senin belini bükmüştü. Senin zikrini, şanını yüceltmedik mi? Demek ki gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır. Şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın dua ve ibadetle yorulmaya devam et ve yalnızca Rabbine rağbet et. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Tarihin sesi hiçbir zaman susmaz. Ancak yapmanız gereken tek şey söylediklerini dikkatlice dinlemek. Eylül 1916'da Cezayir'in Mugniye köyü, herkesin ileride babası gibi çiftçi olacağını düşündüğü bir çocuğun doğmasına tanık oldu. Ancak onun tarımdan savaşa, siyasete ve ekonomiye geçişi yalnızca 15 yıl sürdü. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tarihin sesi hiçbir zaman susmaz. Yapmanız gereken tek şey söylediklerini dikkatlice dinlemek. Tarihin derslerinden bahsederken Cezayir'in hatıralarını ve derin yaralarını anlatmadan geçmek olmaz. Asla eskimeyen tarih ve anılar. Yaklaşık 3 yıl önce, 60 yıl aradan sonra nihayet Fransa hükümetinin en üst düzey yetkilisi anma törenine katıldı. 17 Ekim faciasının mağdurlarından bahsediyorum. 17 Ekim 1961 günü Paris'te yaşayan 30 bin kadar Cezayirli, Fransa'nın ülkelerine yönelik sömürge politikalarını protesto etmek için sokağa çıktı. Dönemin Paris valisi Maurice Papin, Fransız hükümet yetkilileriyle koordineli bir şekilde güçlerini göstericilere saldırmaları emrini verdi. Paris'teki Avrupalıların gözleri önünde gerçekleştirilen bu vahşi saldırıda binlerce kişi tutuklandı, yüzlercesi Fransız polisi tarafından vurularak öldürüldü, bazıları ise ünlü Sen nehrinde boğularak hayatını kaybetti. Her gün yüzlerce aşık birbirlerine olan aşklarını güçlü tutabilmek için aşklarının anahtarını herkesin sembol olarak gördüğü aynı nehre emanet ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron 2021 yılında Sen nehrinde boğulan veya nehrin yakınında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı ve o olayı Cezayir vatandaşlarının ölümcül baskısı olarak adlandırdı ve resmi bir açıklamada bu etkinliğin kurbanlarına haraç verme ihtiyacını vurguladı ve şöyle dedi. Fransa tarihini aydınlanma ile bakıyor ve tanınmış sorumluluklarını kabul eder. Paris'in bugüne kadar görmezden geldiği suçlar. Afrika'daki bazı siyasi aktivistler ve ırkçılık karşıtı dernekler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını ileriye doğru bir adım olarak görüyor. Ancak bunların yeterli olmadığını vurguluyor. Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin tarihine bakıldığında bu özür dilemenin neden yeterli olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. Yıllarca inkar ettikten sonra Fransız resmi soruşturma organları nihayet Cezayir halkına karşı işlenen şiddetin boyutlarına ilişkin önemli istatistikler ve rakamlar içeren belgeler yayımladı. Bu belgeler özellikle sömürge dönemini yani 1830 yılında başlayan ve 1962 yılında Cezayir'in bağımsızlığını ilan etmesiyle sona eren döneme atıfta bulunmaktadır. Bu yıllarda pek çok masum çocuk, kadın ve erkek hayatını kaybetti, işkence ve sürgüne maruz kaldı. Cezayir'deki Fransız sömürgeciliğinin tarihi, her birinin hatırlanması yalnızca Cezayirlilerin zihin ve yüreklerinde değil, aynı zamanda her özgür insanın varlığında acı ve öfke duygularını canlandıran olaylarla doludur. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında Fransa, Almanlar tarafından işgal ediliyordu. Fransızlar, Cezayir halkına özgürlükleri için mücadele çağrısında bulunarak Fransa'nın Almanlardan kurtulması halinde kendilerinin de Cezayir'i terk edeceklerini ve ülkenin bağımsızlığını tanıyacaklarını taahhüt ettiler. Cezayirliler Fransızlarla yaptıkları anlaşma gereği İkinci Dünya Savaşı'nda Fransızların yanında savaşmış ve savaşın ön saflarında Fransız askerlerine canlı kalkan olmuşlardı. Bu Cezayirlilerden biri de herkesin babası gibi çiftçi olacağını düşündüğü çocuktu. Ancak onun hayatının gerçekleri babasınkinden çok daha farklıydı ve aynı gerçekler onu 15 yaşındayken savaş alanına sürüklemişti. 28 yaşındayken ülkesini kurtarmak için büyük zorluklarla katlandı ve birçok yoldaşı gibi Fransız askerliğinin en ön saflarında savaştı. Monte Cassino Savaşı'ndaki kahramanlığı nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Gérard de Gaulle tarafından kendisine cesaret madalyası verildi. Fransızlar Nazi rejiminden kurtuluşlarını kutlarken Cezayir halkı da sokaklara döküldü ve Fransa'nın vaatlerine güvenerek bağımsızlıklarını kutladı. Ellerinde Cezayir bayrağıyla bağımsızlık sloganları atıyorlardı. Bu sırada Fransız askerleri kalabalığın içine dalarak sokak yürüyüşüne katılanlara ateş açtı. Fransa'nın Cezayirli askerlerin fedakarlıklarına cevabı Setif ve Harata kentlerinde 45 bin Cezayirli sivilin katledildiği binlercesinin de yaralandığı büyük bir katliam oldu. Fransızlar Cezayir köylerini yıktılar, evleri yaktılar. Bazı istatistiklere göre bu olayda ölenlerin sayısı 70 bine kadar ulaşmış ve bunların tamamı Fransızlar tarafından vahşice katledilmiştir. Elbette Fransız yetkililer bu suçla ilgili doğru bilginin sızmasını her zaman engelliyorlar. Sömürge döneminin en korkunç suçlarından biri Fransızların 1960-1966 yılları arasında Cezayir çölünde gerçekleştirdiği nükleer denemelerdi. Cezayir Ordusu dergisi bu suçla ilgili bir raporu 2010 yılında yayımladı. Bu anlatıya göre Fransızlar ilk nükleer denemelerinde 150 Cezayirli siyasi tutsağı nükleer deneme alanındaki sütunlara bağlayarak laboratuvar fareleri gibi kullandılar ve böylece nükleer radyosunun insanlar üzerindeki etkilerini inceleyebildiler. Bu deney gerçekleştirildikten sonra General de Gaulle deneyi uygulayanlara yazdığı mektupta "Yaşasın Fransa" diye yazmıştır. Fransa'nın mavi fare olarak bilinen ilk nükleer denemesi, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un doğrudan gözetimi altında gerçekleştirildi. Bu bombanın patlayıcı gücü 15 yıl önce Hiroşima halkına atılan Little Boy atom bombasının gücünün 5 katıydı. Fransa, nükleer denemesinin ardından radyoaktif radyasyonla kirlenmiş bölgeyi gösteren bir harita yayımladı. Bu haritaya göre radyoaktif kirlemenin yaşandığı alan küçük ve sınırlıydı. Ancak 2013 yılında yayınlanan gerçek haritalarda Afrika kıyıları, Batı ve Orta Afrika'nın da radyoaktif kirlemenin olduğu bölgeler arasında olduğu ortaya çıktı. Yayınlanan belgelere göre nükleer radyasyon testten 24 saat sonra Mali'ye, 4 gün sonra ise Senegal, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mauritania'ya ulaştı. Kendilerini Avrupa'nın kalbinde medeniyet ve kültürün beşi olarak gururla kabul eden Fransızlar, bütün bu suçlardan hiçbir zaman utanç duymadılar. Özür dilemedikleri gibi Cezayir vatandaşlarına ait 18 bin kafatasını Paris'teki bir müzede gururla sergilediler. Fransız hükümetinin yeni yayımladığı raporlar, daha doğrusu yürütülen arşiv araştırmalarının bazı bölümleri daha önce kamuoyuna açıklanmamış önemli istatistik ve gerçekleri işaret ediyor. Bu raporlar Cezayir'deki 132 yıllık Fransız sömürge varlığı boyunca insan kayıplarının yanı sıra ekonomik ve kültürel sonuçlarında yaşandığını ve bunların hala tarihi ve siyasi tartışmalarda ele alındığını göstermektedir. Bazı tahminlere göre Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında en az 400 bin ila 1,5 milyon arasında insan öldürüldü. Cezayir kaynakları sömürge döneminde savaşlarda, sürgünlerde, sağlık hizmeti yetersizliğinden ve açlıktan ölenlerde dahil olmak üzere toplam insan kaybının 6,5 milyon olduğunu tahmin ediyor. Ayrıca 2 milyondan fazla Cezayirli de ana vatanlarından sürülerek geçici kamplara veya komşu ülkelere yerleştirildi. Etkileri günümüz nesillerinde de hissedilen zorunlu göç Cezayirlilerde görülüyor. Sizce Macron'un anma törenindeki açıklamaları tüm bu acıları bir anda hafifletip halklarının tarihi hafızasından silinebilir mi? Thank you. Macron açıklaması tarihi hafızamızı silmediği gibi bu tarihi hafızadan yoksun olan herkese bugün Gazze'de gözlerin önünde yaşananların tarihin tekrarından ibaret olduğunu hatırlatıyor. Siyonistlerin küçük Gazze şeridine yönelik 15 aydan uzun süren vahşi işgali sırasında 45 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Bunların en az 17 bini çocuktu. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze şeridi binlerce çocuğun mezarlığına dönerken, savaştan bugüne kadar sağ kurtulan çocuklarda savaşın yol açtığı ağır psikolojik ve duygusal sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. Üstelik Siyonist rejimin 17 yıldır uyguladığı acımasız kuşatma nedeniyle doğdukları günden bu yana yaşadıkları sıkıntı ve zorluklar buna bir örnektir. Birleşmiş Milletler istatistikleri İsrail'in Gazze şeridine yönelik savaşının sürdüğü bir yılda 17 binden fazla çocuğun bir veya her iki ebeveynini kaybettiğini vurguluyor. Bu topyekün ve eşitsiz savaşta Gazze'de 100 bin kişi yaralandı, 2 milyon insan zorla yerinden edildi, enkaz altında en az 10 bin kişi bulunuyor. Siyonistler hastanelere, okullara, mülteci çadırlarına bile saldırmaktan çekinmediler. Medeniyet adına yapılan bütün bu vahşetten kurtulmak için tarihe dönmemiz gerekiyor. Tarih, bize kurtuluşun tek yolunun azim, mücadele ve sebat olduğunu açıkça göstermektedir. Fransa'nın Cezayir'de işlediği suçlar, Cezayir halkının sömürgeciliğe karşı mücadelede çağdaş tarihin en parlak örneklerinden biri olarak anılan bir devrim başlatmasına yol açtı. Askeri, siyasi, diplomatik ve kültürel mücadelelerin bir araya geldiği bu devrim, Ahmet bin Bella'nın Fransız hapishanelerinden kaçışıyla başladı. Ahmet 28 yaşındayken Fransız Cesaret Madalyası alan aynı çiftçiydi. Ancak bütün fedakarlıklarının karşılığını ülkesinde masum insanların katledilmesiyle aldı. Özgürlüğe giden tek yolun savaşmak olduğunu anladı. Yıllar önce Abdülkadir el-Cezayiri gibi liderler direniş güçleri oluşturmuş ve Fransız güçlerine karşı uzun bir savaş başlatmışlardı. Ancak bu mücadeleler halkın örnek cesaretine rağmen iyi donanımlı Fransız ordusu karşısında başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Halk mücadele gruplarının dağınıklığı ve tek bir mücadele modelinin olmayışı istenilen sonuca ulaşılmasını engelledi. Ama bu başarısızlıklar halkın yüreğindeki devrim ateşini daha da körükledi. Halk direniş hücrelerinin sayısı her geçen gün artıyordu. Ahmet bu savaşçı gruplardan birinin komutanıydı. Grubuna Hizbul Şab, Halk Partisi adını verdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Cezayir'e dönen Ahmet bin Bella, ülkesini Fransız sömürgeciliğinden kurtarmak için 5 yıl boyunca mücadele etti. 1950 yılında Fransız güvenlik güçleri tarafından tutuklandı, ancak 2 yıl sonra arkadaşlarının yardımıyla hapisten kaçmayı başardı ve gizlice Fransa, İsviçre'ye ve oradan da Mısır'a gitmeyi başardı. Bu kaçıştan sonra Cezayir'in savaş güçlerini yurt içinde ve yurt dışında örgütlemeye başladı ve işgalci güçlere karşı pratikte kapsamlı bir silahlı mücadele başlattı. Ahmet ve arkadaşlarının Cezayir Milli Kurtuluş Hareketi'ni kurmaları 2 yıl sürdü. FLN olarak bilinen Ahmet bin Bella liderliğindeki bu hareket hızla halkçı bir simgeye dönüştü. Cezayirli mücadeleciler eğitimli güçler ve teçhizat eksikliğine rağmen bağımsızlığa inançla Fransa güçlerine karşı yıpratıcı bir savaş başlattılar. Bu mücadele sadece savaş meydanında değil, diplomasi alanında da sürdü. Milli Kurtuluş Hareketi küçük ölçekli grupları halkla aynı çatı altında birleştirmeyi başardı ve liderleri dünyadaki çeşitli bağımsız akımlar ve ülkelerden önemli diplomatik destekler alabildi. Ahmet bin Bella mücadelenin ilk yıllarında meydan komutanı olarak tanınıyordu. Ancak 1956 yılında ikinci kez Fransa tarafından tutuklandı ve hapse atıldı. Ancak bu olay onun askeri ve siyasi denklemlerden silinmesine neden olmazken, üstelik tüm Cezayirlilerin onu diriliş simgesi olarak tanımalarına sebep oldu. 1962 yılında, yani Cezayir'in bağımsızlığını kazandığı tarihte hapisteydi. Ancak serbest bırakıldıktan sonra Cezayir Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bin Bella hükümeti viraneye dönüşen altyapıyı onarmaya çalıştı. Ekonomik kalkınmayı başardı ve en önemlisi sömürge altında olan halka özgüveni geri getirdi. Ancak Fransız sömürgesi altındaki viraneler Cezayir'in peşini kolaylıkla bırakmayı düşünmüyordu. Sömürgecilik bir milleti ekonomik ve siyasal olarak geri tutmakla sınırlı değildir. Cezayir'de bu olgunun aynı zamanda kültür ve ulusal kimlikle de ilgisi bulunmaktadır. Sömürgeciliğin Cezayir toplumu üzerindeki uzun vadeli etkisi iki yönlüdür. Fransa 19. yüzyılın başlarından itibaren verimli toprakları satın alarak, madenleri işleyerek ve sıkı vergi sistemleri uygulayarak Cezayir'in geleneksel ekonomik yapısını ihya etti. Sonuç olarak Cezayir devlet adamları bağımsızlıktan sonra Fransız sistemini derinden bağımlı ve gerekli öz yeterlilikten yoksun bir ekonomiyle karşı karşıya kaldı. Örneğin demiryolu ve karayolu altyapısının büyük bir kısmı stratejik mal ve kaynakların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Akdeniz limanlarına taşınmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştı. İçsel ekonomik kalkınma için tasarlanmamıştı. Böyle bir yapının sonraki 10 yıllarda ekonomik büyüme sürecini sekteye uğrattığı kesindir. Ayrıca sömürge döneminde Fransa, Cezayir'in Fransızlaştırılması olarak adlandırılabilecek bir politika izlemiştir. Fransız dilinin idari bürokraside, okullarda ve kamusal alanda yaygınlaştırılması, bugün Cezayir toplumunun önemli bir bölümünün Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşmasına ve bu dili Arapça ve Berberice ile birlikte kültürel kimliklerinin bir parçası olarak görmelerine yol açmıştır. Cezayirlilerin özgüven kültürlerini canlandırmaya çalışsalar da, ülkede Fransız dili ve kültürünün izlenin hala varlığını sürdürdüğü, hatta birçok durumda eğitimli kentli sınıfların Fransızcayı bilimsel ve ekonomik etkileşimlerinin resmi dili olarak kabul ettiği inkar edilemez. Ahmet bin Bella'nın hükümeti, Savunma Bakanı Huari Boumediene'nin kendisine karşı bir darbe düzenleyip Ahmet'i askeri kışlaya kapatmasına kadar sadece 2 yıl sürdü. En büyük muhaliflerinden biri de Bin Bella hükümetine karşı en sert yazıları yazan radikal Maucu Zohra Sellami'ydi. Ama sonunda 1971 yılında bu iki amansız rakip birbirlerine aşık oldu ve evlendiler. Zohra Sellami, Binbellah hükümetine yönelik eleştiri ve saldırılarından dolayı hayatının 10 yılını onunla birlikte askeri garnizonun hapishanesinde geçirdi. Binbellah nihayet 1981 yılında hapisten çıktı. Ancak tam özgürlüğüne kavuşmadan önce bir süre daha ev hapsinde kaldı. Böylece 15 yaşından 96 yaşına kadar Binbellah ya mücahit hareketinin gençliğini örgütlüyordu, ya cihat edip işgalcilere karşı savaşıyordu ya da düşmanları ve sonra dostları tarafından sürgün ve hapishanede bulunuyordu. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından esaret altındaki halkların özgürlüğüne kavuşması için siyasi mücadelesini sürdürdü ve nihayet 10 Nisan 2012 Çarşamba günü Cezayir'deki evinde hayata veda etti. Değerli dinleyiciler, dinlediğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve en son semavi din olan İslam'ın yüce öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugünkü sohbetimizin ekseni geçen bölümde işaret ettiğimiz fıtrat burhanı. Tarih boyunca insanın kafasını meşgul eden en temel konulardan biri varlık alemini, yaratanı tanıma çabalarıdır. Bu yüzden ilahi peygamberlerin de en önemli görevi alemleri yaratan Allah'ı tanıtmak olmuştur. Geçen bölümde beyan edildiği üzere Allah'ın varlığını ispat etmenin bir yolu da fıtrat burhanıdır. Yine dedik ki Allah'a inanmak insanlarda fıtri bir durumdur. Fıtrat burhanı insanların idrak ve şuur gücü onları Allah'a doğru yönlendiriyor. İnsan doğal ve fıtri olarak Allah'ı tanımaya çalışan bir mahluktur. Öyle ki adeta içinde bir ses onu varlık aleminin başlangıç noktasını ve yaratanın kim olduğunu tanımaya davet eder. Böylece ilahi peygamberlerin insanlara sunduğu şeyin gerçekte insan doğa ve fıtratları gereği sürekli peşinde olduğu ve bulmaya çalıştığı şey olduğu söylenebilir.
Şimdi tevhid, Allah'ı tanıma ve Allah'ı aramanın insanlarda fıtri bir durum olduğu konusuna devam etmeden önce fıtri eğilimler hakkında birkaç noktayı hatırlatmakta yarar görüyoruz. Fıtrat, insanların içinde var olan Allah vergisi bir duygudur ve sonradan elde edilemez. Yani bir başka ifadeyle, fıtratın varlığı veya yokluğunda hiçbir dış etken söz konusu değildir. Ancak aynı zamanda bazı dış etkenler fıtratın gelişmesi veya gerilemesinde etkili olabilir. İkinci nokta, fıtratın her insanda var olduğudur. Yani bütün insanlar istisnasız bu eğilimlere sahiptir ve aslında insan hakikati bunlarla yorulmuştur. Bu yüzden fıtri duygular zaman ve mekandan bağımsızdır. Gerçi bazı insanlar fıtri eğilimlerinden gafil olabilir veya onları inkar da edebilir, ancak bu söz konusu eğilimlerin yok olduğu anlamına gelmez. Bazen insanın pak fıtratı kibir ve yersiz gurur gibi katmanların altında kalarak sönmeye yüz tutabilir. Fakat insan fıtratı hiçbir zaman yok olmaz ve yer yer ve gerektiği yerlerde kendini gösterir.
Fıtri eğilimlerin bir başka özelliği içten tecrübe ve idrak edilebilmesidir. Yani insan biraz düşünerek bu eğilimleri kendinde bulabilir. Örneğin, acaba insan öz itibariyle mi dürüst ve samimi yoksa yalancı mı olup olmadığını aydınlığa kavuşturmak için izleyebileceğimiz bir yol kendi vicdanımıza bakmaktır. İnsan kendi iç deneyimlerine bakarak öz itibariyle doğruluğu ve dürüst olmayı tercih ettiğini anlayabilir. Fıtri durumların hepsi hayırdır. Yani insan fıtratında şer ve kötülük yoktur ve hiçbir şer fıtri olarak şer değildir. Gerçi insanların arasında şer ve zulme dayalı fiiller çok yaygındır. Ancak bu ameller insan fıtratından kaynaklanmaz. Nitekim en zalim insanlar bile adaletten söz etmeyi ve kamuoyu gözünde adalet yanlısı biri olarak tanınmayı sever.
İnsanın maddi durumlara aşırı bağımlılığı, cismi istek ve temennileri içindeki ilahi fıtratın gelişmesine engel olur. Dolayısıyla kendi iradesi veya zorla bu tür bağımlılıklardan kopan bir insan Allah'ı çok daha rahat bulur. Bir başka ifadeyle ne zaman insan maddi durumlardan umudunu keser, kendini savunmasız ve ümitsiz hissederse, o zaman fıtratı üzerindeki perdeler çekilir ve insan kendini yüce yaratanla karşı karşıya bulur. Kur'an-ı Kerim bu konuya Ankebut suresinin 65. ayetinde işaret ederek şöyle buyuruyor. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz Allah'ı talep etme ruhu bütün insanlarda vardır. Ama bazen hurafeler, yanlış talim ve terbiye, sapkın düşünceler veya kötü terkinler bu ruhun üzerine örter. Buna karşı ne zaman çevreden her türlü tehlikenin dalgaları yükselerek insana karşı saldırıya geçer ve insan türlü sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya görür ve maddi çözümlerden umudunu keserse, gayri irade dua ötesi aleme yönelir. O sırada insan içindeki her türlü şirke bulaşmış düşünceyi bir kenara atar ve tüm varlığıyla kendisine umut veren bir noktaya yönelir.
Rivayetlere göre günlerden bir gün adamın biri İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Allah'ın varlığıyla ilgili bunca tartışma beni şaşkına çevirdi. Bana Allah'a doğru bir yol gösterin. İmam şöyle buyurdu. Acaba şimdiye kadar hiç gemiye bindin mi? Adam evet diye karşılık verdi. İmam şöyle sordu. Acaba şimdiye kadar bindiğin gemi fırtınaya kapıldı mı? Öyle ki kurtuluş umudun olmasın. Adam yine evet diye arz etti. İmam sorularına şöyle devam etti. Her yerden umudunu kestiğin o sırada acaba seni kurtaracak birine umut bağlamış mıydın? Adam evet, gönlüm aydındı. Sonunda bir gücün bizi kurtaracağını biliyordum diye arz etti. Bu sözün üzerine İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. O güç Allah'tır. Yani hiçbir kurtarıcı yokken Allah insanları her türlü tehlikeden kurtarabilir.
Bu güzel hadiste İmam Sadık Aleyhisselam insanın tüm dünyevi gönül bağları ve bağımlılıkları kesildiği anı anlatıyor. Her insan, hatta Allah'ı inkar eden insanlar bile o anda içindeki ilahi fıtratı keşfediyor ve Allah'ı buluyor. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai şöyle diyor. İnsanlar ağır zorluklarda ve maddi durumlardan umudunu kestiğinde Allah'a sarılır. Hatta imansız insanlar fıtratları bastırılmamışsa bu tür durumlarda Allah'a umut bağlar. İnsanın bu umudu insan içindeki fıtratın maddi tüm vesilelerin üstünde olduğunu da ve hiçbir hadiseden etkilenmediğini gösterir.
Evet, ağır musibetler ve afetler gafil insanı maddi ağır uykudan uyandıran ve gönlünü Allah'a yönelten sarsıcı etkenlerdir. İşte bu yüzden insanların çoğu ağır musibetler ve sıkıntılar durumunda gayri iradi olarak Allah'ı hatırlar ve tüm kalbi ve ihlasıyla ona seslenir. Güncel yaşamın uğraşlarına kendini kaptıran ve Allah'ı unutan insan bir oyunla meşgul olduğu için annesini ve babasını unutan bir çocuğa benzer. Ancak aynı çocuk başına bir şey gelirse hemen onları hatırlar ve onlardan yardım ister. İnsanlar da güncel yaşamın uğraşlarına kendilerini kaptırdığı için Allah'ı unutur. Ancak başına bir iş geldiğinde ve yaşamının temposunda bir aksama olduğunda birdenbire kendine gelir ve doğaüstü bir gücü aramaya başlar ve o hassas şartlarda bu gücün ona yardım etmesini ister.
Evet, insanlar ne zaman denizde, fırtınaya, karada, sel ve depreme veya yangın veya ölümcül bir hasara yakalandığında hemen manevi bir güce dayanmaya ihtiyaç duyar ve bu fıtrat burhanının işaret ettiği güçtür. Bugünkü sohbetimizi Amerikalı araştırmacı Chris Morrison'un bir sözüyle noktalamak istiyoruz. Morrison şöyle diyor, eğer insanlar yaratıldığı günden beri yaşamın zorlu anlarında bir güç onları daha büyük ve daha güçlü birinden yardım etmeye zorluyorsa, bu dinin fıtri olduğunun delilidir ve bilimin bu gerçeği itiraf etmesi gerekir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
aile ocağının önemine ve bu korumanın temellerine, güçlendirme yollarına ve aile fertlerine, karşılıklı görev ve sorumluluklarına eksen alan sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün erkeğin kadına güvenmek, iyi muaşeret, emin olmak, saygı göstermek, can güvenliği ve namusunu korumak gibi durumların mıstakları üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde erkeğin ailesine karşı en önemli görev ve sorumluluklarından biri olarak eşine ve aile fertlerine karşı iyi davranması gerektiğinden söz ettik. Ve iyi muaşeretin mıstaklarına açık yüzlü olmayı, barışçıl ve samimi davranmayı ve her türlü yersiz ve gereksiz tartışmalardan ve hakaret etmekten sakınmayı örnek gösterdik. Şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Karı koca arasında iyi muaşeretin mıstaklarından biri hiç kuşkusuz erkeğin kadına saygı göstermesi ve hakaret etmemesidir. Evin reisi ve yöneticisi olan erkek kadının da onun gibi bir insan olduğunu asla unutmamalıdır. Kadın da kendine göre istekleri, arzuları ve hayat hakkı ve özgürlük hakkı vardır. Erkek bir kadınla evlendiği zaman onun köle olmadığını, kadın erkeğin ortak yaşamında yar ve yardımcısı olduğunu bilmesi gerekir. Erkek mutlaka kadının istek ve arzularını gözetlemesi gerekir. Kadın da erkek gibi çevresinden saygı görmek ister. Kendi kişiliğini korumak ister ve her türlü hakaretten ve saygısızlıktan rencide olur.
Aile içinde kocanın eşine saygı göstermesi, eşinin de ailesine gönül vermesine ve karşılıklı olarak kocasına saygı duymasına ve onu sevmesine vesile olur. Kuşkusuz kadına saygı duymak ve onun karşısında edepli davranmak ve kıymetini bilmek, erkeğin eşine yönelik safa ve samimiyetini gösterir. Bundan başka erkeğin aile temelini güçlendiren ve iyi muaşeretin mıstaklarından biri olan bir başka seçkin sıfatı emin olmaktır. Erkek evinde eşine karşı her türlü sadakatsizlik ve samimiyetsizlik ve bazı meselelerini örtbas etmek gibi durumlardan cidden kaçınması gerekir. Erkek eşinin emini ve kadın da kocasının emini olmalıdır. Eğer bir ailede bu iki özellik hakim ise o aile mutlaka mutlu ve mesut bir ailedir.
Erkeğin iyi muaşeretiyle ilgili bir başka konu eşine karşı güzel ve saygı içeren sözcükleri kullanması ve eşine bu tür sözcüklerle hitap etmesidir. Örneğin özellikle başkalarının karşısında karısına yersiz ve uygunsuz şaka yapan erkek aslında eşine saygısızlık etmiş olur. Ve bu durum hem karı koca ilişkilerine ve aile içinde çocuklarla olan ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Gerçekte aile içinde sürekli hakarete uğrayan bir kadın asla iyi bir anne olarak rolünü ifa edemez ve çocuklarına gerektiği gibi yetiştiremez. Evin erkeği eşine saygı gösterdiği takdirde eşinin de ona saygı göstereceğini bilmesi gerekir ve bu durum derin sevgi ve saygıyı beraberinde getirirken aile temellerini daha da güçlendirir. İmam Sadık Aleyhisselam sevgili babasından naklen şöyle buyurur. Kim bir kadınla evlenirse ona sevgi ve saygı göstermesi gerekir. Yine Allah Resulü şöyle buyurur. Kadınlara ancak muhterem ve büyük insanlar saygı gösterir, ancak alçak insanlar hakaret eder.
Erkeğin evde bir başka görev ve sorumluluğu eşinin ve evlatlarının namus, can ve mal güvenliğini korumaktır. İran İslam Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun 1115. maddesine göre, koca eşinin can güvenliğini temin edemediği durumlarda kadın eşinin evini terk edebilir. Allah-u Teala kadının bakımından erkeği sorumlu tutmuş ve erkeklerden eşlerine bakmalarını istemiştir. Kuşkusuz evin reisinin erkek olması kadının mali bağımsızlığının reddedilmesi anlamına gelmez. İslam fıkhında kadın da erkek gibi medeni haklara sahiptir ve mali ve iktisadi meselelerde de bağımsız ve özgür hareket edebilir ve kendi malı üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Bunun için kocasının onayını alması gerekmez ve burada sahip olduğu malı izdivaçtan önce veya sonra elde etmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez.
Erkekler için çok önemli olan özelliklerden biri şerefli olmaktır. Şeref, erkek olmanın en önemli bileşenlerden biridir. Ve Yüce Allah tarafından aile ocağı ve soyun korunması için erkeklere verilen bir emanet gibidir. Gerçekte bu fıtri duygu eşini başkalarının şehvetinden korumak ve amacıyla erkeğin içine yerleştirilmiştir. Masum imamlardan geriye kalan rivayetlerde erkeğin şerefli olması büyük takdirle anılmış ve şerefsizlik şiddetle tenkit edilmiştir. Kuşkusuz her erkek eşini gözetlemesi ve koruması gerekiyor ama bu mesele kötü zan veya eşinin hakkında gereksiz teftiş ve kuşkuya sebebiyet vermemelidir. Gerçekte aile ocağının temeli karşılıklı güven duygusuna dayalıdır ve eşe karşı kötü zan hem onu incidir ve hem de ailevi ilişkileri derinden sarsar.
Bazen aşırı ilgi veya kötümserlik veya kötü zan gibi etkenler yüzünden kadın ve erkek birbirine karşı yersiz hassasiyet sergileyebilir. Bu durum bazen gereksiz titizliklere veya eşini sınırlandırmaya kadar ilerleyebilir. Ancak bu tür aşırı davranışlar veya aşırı kısıtlamalar insanın kötülüklere ve fesada yönelmesine yol açabiliyor. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, oğlu İmam Hasan aleyhisselama tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Eşini gereksiz yere kısıtlamaktan kaçın, çünkü bu tür aşırı bağnazlıklar dürüst ve pak kadının kalbini hasta eder ve kötü zanna yönelmesine sebebiyet verir.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin 8. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ötür. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar. Eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim.
İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a gezelim, görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olursunuz. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kabilelerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitliliği kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kabilelerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanıtmakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kabilelerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Birlikte dinleyelim. Geçen bölümde Fars eyaletine yaptığımız seyahatimizin devamında bu eyaletin bazı doğal cazibelerine ve bu çerçevede Kamu Milli Parkı'nı ve Bahtigan Göleti'ni anlattık. Şimdi bu güzel yöremize yaptığımız seyahatimizin devamında Zagros sıradağlarının güneyinde yer alan Ejden ve Perişan Sid alanlarına gideceğiz. Sizden de bu güzel bölgeye yaptığımız seyahatimizde bize eşlik etmenizi istiyoruz. Ercan ve Perişan Sid alanları Şiraz'ın 60 km batısında ve eyaletin komşuları olan Huzistan ve Buşe eyaletlerine uzanan kara yolu üzerinde yer alıyor. 1971 yılında Uluslararası Göletler ve Göçmen Kuşlar Konferansı'nın ardından İran'daki göletlerin uygun durumundan haberdar olan bir grup yabancı uzman İran'daki tüm göletleri ekosistem güzelliği ve kuş türleri bakımından inceledikten sonra Ercan ve Perişan bölgesini Uluslararası Gölet Araştırma Merkezi olarak seçtiler. Bu çerçevede 191 bin hektarlık bir alan Uluslararası Park alanı olarak seçildi. Öyle ki Ercan ve Perişan göletleri bu alanın tam ortasında yer alıyordu. Ancak bu proje çok büyük ve devasa bir projeydi ve bu yüzden uygulamada birçok sosyal ve çevre sorunu ile karşılaştı. Projenin yolundaki en büyük engel sit alanı olarak seçilen alanda yaşayan aşiretlere ve yine birçok köyü bölgeden göç ettirmekti. Bu yüzden seçilen bölgenin yüz ölçümü ilkin 91 bin ve ardından 65 bin hektara indirildi ve projenin adı da Ercan ve Perişan Milli Parkı olarak değiştirildi ve 1974 yılında UNESCO tarafından Biokure'nin sit alanı olarak seçildi. Ercan ve Perişan alanlarının en büyük noktasında da yani 2009 metre rakımlı çay parkı zirvesinde sedir ağaçları dağınık bir şekilde yer alıyor. Zirveden birkaç yüz metre aşağıda ise kestane ormanları başlıyor ve bölgenin önemli bir alanını kaplıyor. Ercan ve Perişan sit alanının en alçak noktası 800 metre rakımlı Perişan Göleti ve göletin çevresini saran ve içinde konar ormanları yer alan ovalardan oluşuyordu. Ancak günümüzde bu bölgede konar ağaçları dağınık ve seyrek sayıda görünüyor. Perişan Göleti'nin çevresini saran ovalar yazın çok sıcaktır. Öyle ki hava sıcaklığı bazen 45 dereceye buluyor. Bölgede kış mevsiminde geceleri ender olarak don olayı yaşanıyor. Ancak bölgenin kuzeyinde ve 2000 metre yükseklikte yer alan Ercan Göleti'nin çevresinde kış mevsimi çok sert geçiyor. Ercan Göleti'nin bulunduğu bölgede yağışlar genellikle kar şeklindedir ve uzun süren don olayı yüzünden bölgeye düşen karın bir bölümü ilkbahar mevsimine kadar yerde kalır. Genel olarak Ercan Göleti'nin iklimi Perişan Göleti'nden sadece 15 kilometre mesafede bulunmasına karşın yılın her mevsiminde Perişan Göleti'ne nazaran 15 derece daha serindir. Perişan Göleti İran'ın en güzel göletlerinden biridir. Yaklaşık 4000 hektarlık yüz ölçümü olan göletin suyu kısmen tatlıdır. Ormanlarla kaplı dağlık alan ve çevresini saran kamışlık alan göletin güzelliğine güzellik katar. Öte yandan kışın Sibirya ve İran'ın kuzeyinden gölete göç eden göçmen kuşlar göletin güzelliğini kat kat artırır. Ercan Göleti ise Perişan Göleti'nden daha küçük ama bu gölet kadar güzeldir. Göletin yüz ölçümü yıllık yağış miktarına göre değişir. Yağışlı yıllarda Ercan Göleti'nin yüz ölçümü 2000 hektarı aşar. Göletin tabanında ve yine doğusunda yer alan dağlarda birçok delik bulunuyor. Bu deliklerden akan sular ise göleti besliyor. Yağışın az olduğu yıllarda Ercan Göleti'nin yüz ölçümü birkaç yüz hektarlık çayır alanı ile sınırlıdır. Ercan ve Perişan göletlerinin çevresi ve yine bu iki göletin ortasında kalan ormanlarla kaplı dağlarda eski zamanlardan beri Fars eyaletinin en uygun avlanma alanlarından birini oluşturuyor. Bu bölge orman ve ortakları bakımından da seçkin bir konumu bulunuyor. Bölgenin ortakları besiciler için emsalsiz bir alan sayılıyor. Eski coğrafya kitaplarında ve İran'ı gezen eski seyyahların eserlerinde bu iki göletin adı geçerken sürekli bu bölgenin İran arzularının yaşam alanı olduğu vurgulanıyor. Bundan 70 yıl öncesine kadar bu bölgede İran arslanı yaşıyordu fakat daha sonra bu güzel ekosistemin tahrip edilmesi ve avlanmanın kontrol edilmemesi yüzünden İran arslanının soyu tükendi. İran arslanı Afrika arslanından çok farklıdır ve şimdi bu nadir hayvan ancak Hindistan'da görünüyor. Gerçi günümüzde de bu bölgenin durumu geçmişte olduğundan ve seyahatnamelerde zikredildiğinden çok daha farklı görünüyor ama yine de Ercan ve Perişan göletleri hala bu sit alanının en değerli mekanları sayılıyor. Ercan ve Perişan göletleri her yıl kış mevsiminde üremek ve kışı geçirmek isteyen pelikan, turna, kaz, angut, beyaz leylek, kara leylek, ördek çeşitleri ve soyu tükenme tehlikesi altında bulunan birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her iki gölet ayrıca uluslararası araştırma merkezlerinin ilgi odağında bulunuyor. Öyle ki bundan birkaç yıl önce Uluslararası Kuşları Koruma Kurumları bu bölgeyi kuşlar için önemli bölge ilan etti. Perişan göletinin çevresini saran kamışlık alanları birçok kuş çeşidinin üremesi için çok uygun ve güvenli bir ortam oluşturuyor. Kuş bilimcileri buralarda göçmen kuşları ve yine birçok nadir kuş türünü yakalayarak işaretliyor. Göletin çevresinde ayrıca avcı kuşlardan birkaç çeşit kartal da barınıyor. Genelde Ercan ve Perişan göletlerinin bulunduğu alanın iklim ve bitki çeşitliliği sayesinde birçok kuş bu bölgede barınıyor. Yörenin kestane ormanları, ovaların kaplayan ormanları ve dağlık alanlarının her biri kendine özgü kuş türlerine barındırıyor. Şimdiye kadar uzmanların bu alanda 263 kuş türü tespit ettiği belirtiliyor. Ercan ve Perişan sit alanında memeli hayvanların da barındığı ve şimdiye kadar 50 kadar memeli hayvan türü tespit edildi. Bu sayının daha da fazla olabileceği anlaşıldığı belirtilmelidir. Halihazırda bölgede kurt, tilki, tavşan, koç, sırtlan, çakal, yaban domuzu ve kunduz çok sayıda yaşıyor. Fakat orman kedisi, ayı, kaplan, koç ve keçi gibi memeli hayvan türlerinden sayısı seyrek olduğu belirtiliyor. Bu arada son yıllarda İran Çevre Kurumu soyu tükenme tehlikesi yaşayan İran'ın sarı geyik türünü koruma altına aldı ve bu bölgede yaşayan sarı geyikleri korumak için büyük çaba sarf etmeye başladığı da belirtilmelidir. Ercan ve Perişan sit alanı bitki örtüsü ve çeşidi bakımından zengin bir alandır. Bu bölge yüksek dağları, çeşidi yüksekliklerde uzanan ovaları ve tatlı ve tuzlu su göletleri sayesinde kestane ormanlarından yaban badem ve konar ağaçlarına kadar çok sayıda bitki türünü yetiştirir. Nitekim Zagros Sıra Dağları'nda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan birçok bitkiyi bu bölgede rastlamak mümkün. Bölge bu açıdan İran için önemli bir bitki gen bankası da sayılıyor. Muhterem dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı gezelim, görelim başlıklı programımızın 4. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Gençlik ömrün, baharı ve cismi ve ruhi dalgalanmaların ve gelişmenin başlangıcıdır. Gençlik çağı gurur, heyecan, şehvet, akli hamlık ve duygusallığın insan kişiliğini etkilediği dönemdir. Bu duygusallığı ve heva ve hevesleri doğru yöne yönlendirebilecek şey ise ilahi kanun, yani Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetleridir. Bugünkü sohbetimizde genç insanın Kur'an-ı Kerim ile alışmasının faydalarından söz etmek istiyoruz. Semavi kitap, Kur'an-ı Kerim genç insana kemalin en yüksek derecelerine erme yolunda yardımcı olur.
Genç insanın dini eğilimleri yüksektir. Genç insan din, irfan ve maneviyatla ilgili birçok soruyu kafasında taşır. Bu yüzden gençlerin din ile tanışmaları daha büyük önem arz eder. Çünkü başarı zirvelerine ulaşmak ve yaşamın engebeli yolunu sağlıklı bir şekilde geride bırakmak dindarlıkla mümkündür. Genç kuşu hidayete erdirirken onların istek ve zevkleri gözetilmesi gerektiği, talim ve terbiyelerini yine onların zatı ve özüyle uyumlu hale getirmek gerektiği gibi genç insanın içindeki varlığı, Allah'ı tanıma isteği de gözetilmesi gerekir. Çünkü genç insan pak ruhu ve ihlaslı batını ile hakikatleri öğrenmeye hazırdır. Bu yüzden onların yaşamın doğru yoluna yönlendirmek gerekir. Genç insanın dine yönelik öğrenme isteği ancak yaşamın gani ve hakiki kaynağı ile tanışmaları durumunda tatmin olabilir.
Kur'an-ı Kerim en önemli ve aydınlatıcı hayati kaynaktır. Ve Allah Teala bu kitabı has olarak İslam peygamberinin mübarek kalbine nazil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mantıklı ve delillere dayalı ayetler insanın pak ve güzelliği beğenen fıtratını kendine çeker ve onu düşünmeye, tanımaya ve geçmişte ve şimdi yaşanan olaylardan ders ve ibret almaya çağırır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır ve insan düşünce ve irade sahibi seçkin bir mahluk olarak ona yol gösteren bir kılavuza muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim büyük ilahi mucize olduğundan her zaman parlayan bir güneş gibidir ve kim bu güneşin hayat veren nuruna maruz kalırsa tazelenir. Bu yüzden dine inanan insan Kur'an-ı Kerim'e başvurarak yeni ve kesin hakikatleri öğrenir ve basiret ve aydın görüşü ile hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayırt eder.
Kerim hayat veren öğretileriyle gönülleri kendine çektiği gibi başta gençler olmak üzere insanlara doğru yaşam tarzını da öğretir. Kur'an-ı Kerim'in amacı beşeri toplumda iman, birlik, barış ve kardeşliği yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede ilahi ayetler insanları zulüm ve adaletsizlikten sakınmaya, tevhid ve adaleti yaşamlarında ön planda tutmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en iyi fırsat ergenlik ve gençlik dönemidir. Bu dönemde öğrenilen her şey kalıcı ve ebedidir. Allah Resulü şöyle buyurur: kim gençlik çağında bilim öğrenirse bir taşı üzerine yazı yazmış gibidir. Ve kim yetişkinlikte ve yaşlılıkta bilim öğrenirse suyun yüzeyine yazı yazmış gibi olur. Masum imamlar da insanları, özellikle de gençleri Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve bu ilahi kitapla alışmaya, böylece has ve insanı insan yapan mariflerinden daha fazla yararlanmaya davet etmiştir. Gerçekte genç insan her ne kadar Kur'an-ı Kerim ruhuna yaklaşırsa sefa ve maneviyatı da o kadar artar ve yine bir o kadar ahlaki sapkınlıklardan uzaklaşır. Buna göre gençler Kur'an-ı Kerim'i önemsemeli, bu ilahi kitabı kendilerine en iyi arkadaş olarak görmelidir. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam gençlerin en iyi dostu Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurur. Eğer doğu ve batıda tüm insanlar bu dünyadan ayrılırsa Kur'an-ı Kerim benim yanımda olduğu sürece yalnızlıktan asla korkmam.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şaise gençleri tüm gençlere örnek gösteriyor ve onlardan ders alarak yaşamlarını yönetmelerini ve ilahi kemale ermek üzere adım atmalarını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de örnek gençlerden biri Hazreti Yusuf'dur. Hazreti Yusuf gençlik çağına geldiğinde en zorlu ilahi sınavlardan birini geride bıraktı. Paklık sınavı ve gayet tabii bu sınavın yanında tevekkül sınavı. Sıkıntılar dördüğü yandan genç Yusuf'u sardığı bir sırada o hazret büyük bir cesaret örneği sergileyerek kararını verdi ve hevesine düşkün kadınlara oturup sohbet etmek yerine Allah-u Teala katına yönelerek ibadet etmeye başladı. Yusuf, Rabbim bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Allah Teala da Hazreti Yusuf'u yalnız bırakmadı ve o kadınların hilelerini ve planlarını kendi başlarına yıktı. Sonunda Hazreti Yusuf'un pak oldu ve Mısır Aziz'inin eşinin hilekar olduğu ispatlandı. Genç Yusuf'un bu öyküsü bizlere her genç insanın Kur'an-ı Kerim açısından tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmesi ve bileğinin hatta imanının gücüne güvenmemesi gerektiğini öğretiyor.
Toplumun hocaları Yüce Allah'ın tecelli ettiği ve kulla Yaradan arasında yegane irtibat aracı olan Kur'an-ı Kerim'i gençlerin arasına getirmeli ve onları Allah'ın kitabı ile tanıştırmalı ve düşünce ve amellerini Kur'an-ı Kerim ile uyumlu hale getirmeli, böylece Kur'an-ı Kerim'i de inzivadan kurtarmalıdır. Eğer gençler Kur'an-ı Kerim'e alışırsa bu semavi kitabın hayat veren ayetleri gençlerin kalbi ve ruhu ile bütünleşir ve kalpleri nurani olur. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Her takvalı ve mümin genç Kur'an-ı Kerim kıraat ederse bu kitap onun eti ve kanı ile bütünleşir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'de Kur'an'ı kültür ve değerlerin özellikle gençlerin arasında yaygınlaştırmaya büyük ilgi duyuyor ve gençlere tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Aziz evlatlarım, aziz gençler, Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük bir fazilet ve sevaptır. Ama bu tilavet aynı zamanda marifete ulaşma aracıdır. Kur'an-ı Kerim büyük bir okyanustur. Her ne kadar bu okyanusta ilerleyecek olursanız daha fazla susadığınızı hisseder ve daha fazla ilgi duyarsanız ve kalbiniz daha da aydınlanır. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek gerekir. Ben yine siz gençlerden Kur'an-ı Kerim manaları ile alışmanızı ve Kur'an-ı Kerim çevirisini anlamanızı istiyorum. Ben şimdiye kadar birçok kez siz gençlerden bunu istedim ve birçoklarınız da bunu yaptınız ve her gün Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorsunuz. Tilavet ettiğiniz her ayetin manasına da bakınız. İzin verin bu kavramlar kafanıza iyice yerleşsin. Bu durumda düşünme fırsatı da bulursunuz.
Kur'an-ı Kerim genç insanın tüm bireysel ve sosyal faaliyetlerinde kılavuzudur. Bu kitap insanın kendini yetiştirmesi, ailesine ve başkalarına davranışı, mesnevi ve iş hayatı, hukuk, yargı ve hükümet meseleleri alanında geniş ve açık kanunları içerir. İslam'ın güzelliklerini idrak ettikten sonra adını Abdullah İslam olarak değiştiren Kevin Combes, Amerikalı yeni Müslüman gençtir. Kevin, Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabı olarak biliyor ve yaşam tarzını bu kitaptan öğreniyor. Kevin, bu ilahi kitabın güzelliğini şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımda dünyada duyduğum en güzel sözler olduğunu anladım. O sırada Kur'an-ı Kerim'in mealini bilmiyordum ama sırf çok güzel olduğunu anlıyordum. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce çevirisini okurken duygularım kelimelere sığmaz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çelişki yoktur. Bu semavi kitap yaşam kitabıdır.
Kur'an-ı Kerim asla yok olmayan daimi ve ebedi bir sermayedir. İmam Sadık Aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyurur. Kim gençlik çağında Kur'an-ı Kerim okur ve mümin de olursa Kur'an-ı Kerim onun eti ve kanı ile bütünleşir. Yüce Allah onu mesaj götüren meleklerle arkadaş eder ve Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onu ateşten koruyan bir perde olur. Ve şöyle der, ey yüce Rabbim, her işi ücretine kavuştu, benim işimden başka. O zaman en değerli bağışlarını ona ulaştır. Bu sözlerin ardından aziz ve cebbar, Allah cennet giysilerinden iyi giysi ona giydirir ve başına keramet tacı takar. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir, acaba biz seni bu şahıs hakkında hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der, ey yüce Rabbim, ben onun için daha iyilerini istiyordum. O zaman cennetten korunma mektubunu sağ eline ve ebediyen cennette kalma fermanını da sol eline verirler. Ardından cennete girer. Daha sonra ona şöyle denir, Kur'an-ı Kerim oku ve bir derece yüksel. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir. Acaba senin istediğini ona ulaştırdık mı ve seni hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der. Evet, İmam Aleyhisselam sözlerine şöyle sürdürür. Kim Kur'an-ı Kerim'i çok okursa ve ezberlemesi zor olduğu halde onu ezberlerse Yüce Allah ona iki kez mükafat verir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.